9. ayrım, sayfa 77. Karanlık Nehir. Leslie Worf. Kane ölmüş, babası sarhoş ve aklını kaçırmış halde annesine vuruyor. Acı çığlıklar evlerindeki gerilim dolu havayı yırtıyordu. Kendisi ve kardeşi çaresizlik içinde olan biteni izliyordu. Kalbi kırılmış bir halde annesinin yaralarını temizlerken neden kimsenin onlara yardım etmediğini merak ediyordu. Biri annesinin çığlıklarını, babasının böğürmesini, darbeleri, yeminleri ve hıçkırıkları duyuyor olmalıydı. Elinin tersiyle yanağından akan yaşı sildi. Belki kimse annesine yardım etmemişti. Ama Nicole Scott artık yalnız değildi. Tarih tekerrür etmeyecekti ve Herb Scott yakında her çürüğün ve her çatlamış kaburganın karşılığını pahalıya ödeyecekti. Elliot'ın yanında olmasını, hissettiklerini cesaret ettiği kadar paylaşabilmeyi diledi. Ama Elliot orada değildi ve birden onu özlediğini fark etti. Bu düşünce aklından geçerken kaşlarını çattı. O onun ortağıydı, başka bir şey değildi. Duyguları işe karıştırmamalıydı. Ama yine de Greg'in mutlak gizlilik emrini biraz esnetme pahasına yeni göreviyle ilgili katkısını takdirle karşılayabilirdi. Elliot'a bu kadar güveniyordu. Onun büyük, Teksaslı kalbinin dürüst ve hassas olduğuna tüm kariyeri üstüne bahse girerdi. Otoyoldan çıkan Kay, Caldwell çiftliklerine yöneldi. Mülkün kapıları otoyola yakın, arayolun hemen başındaydı. Ama gözlerini GPS'den ayırarak yanlış dönüş yapmadığından ve varışını daha da geciktirmediğinden emin oldu. Bir an önce ölümü bildirmeyi ve işinin bitmesini istedi. Böylece Caldwell'e aklının ön saflarında kalan soruyu sorabilirdi. Alisa'nın ölümünü duyduğunda Shelley neden felç geçirdi? Kendi kızı Rose'un kurban olduğuna inandığında kalbi kırılmıştı ama aşırı bir tepki göstermemişti. Belki de bunda bir şey yoktu. Belki de son zamanlardaki stresin ve yıkıcı haberlerin birikimi bir anda bir çığa dönüşüp yeniden felç geçirmesine neden olmuştu. Caldwell malikanesinin geniş, iyi aydınlatılmış yoluna döndü. Hala düşüncelere dalmış durumdaydı. Reading Hastanesi'nden ayrıldığından beri peşinde olan bir SUV yolun kenarına, çalıların arkasına çekip farlarını kapattığından tamamen habersizdi. SUV'un camı sessizce indi ve direksiyondaki adam elindeki çakmakla bir sigara yaktı. Derin bir nefes aldı ve bir süre içinde tuttu. Sonra bir duman bulutu içinde mırıldanarak nefes verdi. ''Bu iyi değil, hiç iyi değil.'' Bölüm 15. Baba. Caldwell malikanesi beklediğinden daha büyüktü. Orijinal eve 90 derecelik bir açıyla ve uygun bir stil ve tasarımda yeni bir kanat eklenmişti. Sonuçta ortaya çıkan yapı uyumluydu. Ancak gözle görülür şekilde iki farklı amaca hizmet ediyordu. Craftsman tarzı ev, onu sarımsı sundurma aydınlatması ve aplikleri ve koyu kiremit çatıyla hoş bir tezat oluşturan ikinci kattaki sıcak renkli dış cephe kaplamasıyla karşıladı. Geniş ön verandada avizeler veranda masasının ve oturma alanının üzerinde bir parıltı oluşturuyordu. Sağ taraftaki bölümde daha az donanım vardı, daha soğuk ve daha az misafirperver görünüyordu. İlçedeki en büyük çiftlik olan Caldwell'lerin çiftliği eyaletteki en büyük çiftliklerden de biriydi. Aracından ayrılmadan önce işlerinin kısa bir tarihini okumuştu. Aile 3 kuşaktır bu işin içindeydi, ancak son kuşak işi şimdiki boyutuna getirmişti. Bill'in babası olan 1. William Caldwell iş büyüdükçe giderek daha fazla arazi satın almış ve geçen Nisan ayında ölene kadar işleri doymaz bir hırsla büyütmeye devam etmişti. Kay en yakın girişe yürümeyi seçti ve zili çaldı. Saniyeler içinde iyice kolalanmış, üniforma giymiş, orta yaşlı bir kadın kapıyı açarak Kay'in rozetine onaylamayan ve şüpheli bir bakış attı. ''İş ziyareti için gelenler diğer girişi kullanmak zorunda.'' dedi soğuk bir şekilde, parmağıyla evin diğer bölümünü göstererek. ''Kay, bu bir iş ziyareti değil.'' diye yanıtladı. ''Hemen Bay Caldwell ile konuşmam gerekiyor.'' Kadının buna uymasını bekleyerek durakladı ama istenmeyen polisi işverenlerine haber vermeden önce sanki değerliliğini kanıtlamak istercesine küstahça tepeden tırnağa onu ölçtü. "Tabii sizin için de uygunsa," diye ekledi. Kay sesi alaycı bir tavırla alçalmıştı. "Randevunuz var mı?" diye sordu kirpiklerini bile kırpmadan. Kay bıkkınlıkla ellerini kaldırmaya başladı, sonra düşmelerine izin verdi. Bu acil bir polis meselesi. 10 dakika sonra bu evdeki herkesi ve her şeyi kontrol etmek için bir düzine şerif yardımcısı ve izin belgesiyle dönmemi mi tercih edersin? Kadın tereddüt etti. Küstahlığı ters tepmiş gibiydi. Sonra kapıdan çekildi ve Kay'i tek bir söz söylemeden ya da sert bir üst dudak hareketi dışında başka bir jestle bulunmadan içeri davet etti. Kay'i buz gibi bir ses tonuyla onu takip etmeye davet etmeden önce kapıyı arkasından kapattı. Kahya üst kata çıktı. Ayak sesleri kalın, duvardan duvara, bordo halı tarafından yutuluyordu. Kay ailenin nesiller boyunca elde ettiği başarıların sembolü gibi gözüken aksesuarları fark etti. Ana oturma odasının duvarlarında saç stillerine ve kıyafetlerine bakılırsa bazıları 100 yıl kadar eski olan solmuş portreler asılıydı. Yukarı çıkınca kadın bir kapıyı 2 kez tıklatarak açtı ve Kay'in geldiğini duyurdu. "Burada sizi görmek isteyen bir dedektif var. Acil olduğunu söylüyor." Caldwell başını sallamış ya da sessizce onayını ifade etmiş olmalıydı. Çünkü kahya Kay'in içeri girmesine izin verdi ve sonra kapıyı açtığı gibi sessizce kapattı. Kay kendini şatafaklı, klasik mobilyalarla dekore edilmiş, pencerenin yanında büyük bir masa ve duvarlarda kitaplıklar bulunan büyük bir ofiste buldu. Bill Caldwell, mağın masanın arkasında oturuyordu. Beyaz gömleğinin üst düğmeleri açıktı. Kravatı gevşemişti ve kolları sıvalıydı. Bir elinde üzerlerine bir şeyler basılı birkaç sayfa kağıt tutuyordu. Sanki o sayfalarda bir şey arıyormuş gibi kağıtlar yelpaze gibi açılmıştı. Kay yaklaştığında adam onları masanın parlak yüzeyine koydu ve bir nezaket jesti olarak ayağa kalktı. Yaşlı bir kadın masanın önündeki bir sandalyede oturuyordu. İnce bacaklarını ayak bileklerinde birleştirmişti. İfadesinden, konuşmalarının kesilmesinden rahatsız olduğu belli oluyordu. Yine de hafif bir gülümseme sergileyecek kadar nazikti. Kay'e yarı yarıya dönüktü. 3 dizi inciyle tamamlanmış, siyah balıkçı yaka bir kazak giymiş ve buna uygun inci küpeler takmıştı. Siyah pantolon kıyafetini tamamlıyordu ve siyah renkli ince topuklu ayakkabılardan biriyle gergince doğu halısına vuruyordu. "Evet dedektif," dedi Bill, ellerini kalçalarına dayayarak ayakta duruyordu. "Sizin için ne yapabilirim? Gördüğünüz gibi bir işin ortasındayım."
"Karınız bu konuşmada bize katılmak için müsait mi Bay Caldwell?" diye sordu.
Caldwell kaşlarını çattı ve avuçlarını masaya dayayarak öne doğru eğildi. "Eşim yıllardır müsait değil. O MS hastası." Bir an duraksadı, gözlerini masanın diğer tarafındaki kadınla buluşturdu. "Son aşamasında."
"Bunu duyduğuma üzüldüm."
Yaşlı kadın sabırsız bir el hareketiyle "Lütfen konuya girin," diye onu söze davet etti. "Peki siz kimsiniz, sorabilir miyim?" Kadın kaşlarını çattı ve inanamayarak başını salladı. "Bil, o benim annem, Carol Burgess Caldwell," dedi. "Söyleyeceğiniz her şeyi onun huzurunda söyleyebilirsiniz." Kay derin bir nefes aldı ve duygusal konuyu açmadan önce sinirlerini yatıştırdı. Ailenin Alisa'nın kaybının yasını tutmasını, belediye başkanından, validen ya da yetkili bir konumda olan bir başkasından yapılan gaf hakkında haber almış olduklarını ummuştu. Kurbanın kimliği çoktan medyada ifşa olmuştu. Buraya anne ve oğul arasındaki rutin bir iş görüşmesini kesintiye uğratmaktan başka her şeyi umarak gelmişti ama bunu beklemiyordu. "Kızınız Alisa hakkında," dedi Kay tepkilerini izleyerek. İki Caldwell'de hiçbir duygu belirtisi göstermedi.
"Onu en son ne zaman gördünüz?"
İki Caldwell kısaca birbirlerine baktılar. "Dün sabah," diye yanıtladı Bill, sesindeki belirsizlik çok açıktı. "Dün gece eve geç geldim," diye ekledi. Sanki kaşınıyormuş gibi elini çabucak burnunun ucuna götürerek bir yalanın tipik bir dışa vurumuydu. "Onu uyandırmak istemedim."
Ya bu sabah?
Dün gece seyahatten gelmiştim ve uyudum. Daha bir saat önce uyandım. Öğle yemeğinde bana katılmadığında pek düşünmedim.
Bu sefer fark edebileceği başka bir aldatma belirtisi yoktu ama neye pişmandı?
Eve geldiğinde Alisa'yı kontrol etmediğine mi?
Tavrı açıktı, rahattı. Kızının ölümüyle herhangi bir ilgisi olduğunu gizleyen bir adamdan görmeyi bekleyeceği şey değildi.
Herhangi bir olağan dışı davranışa ve verilecek tepkiye kendini hazırlayarak nefes aldı.
Korkarım kötü haberlerim var. Kızınız dün öldürüldü.
Kendini sandalyesine bırakırken Bill Caldwell'in yüzü sapsarı oldu. Bunu kimse uyduramazdı. Sakladığı her neyse Alisa ile hiçbir ilgisi yoktu. Belki de annesinin odada olmasıyla bir ilgisi vardı.
''Ah tanrım hayır!'' diye fısıldadı Carol Caldwell, hıçkırıp yüzünü ellerinin arasına alarak. Omuzları çöktü ve kendini kontrol ederek sessizce ağladı.
''Ne kadar eminsiniz?'' diye sordu bir. O kadar güçlü bir şekilde ayağa kalktı ki, geri ittiği sandalye duvara çarpana kadar gitti ve yerden birkaç santim sıçradı.
''Onu görmek istiyorum.'' Yumruklarını sıktı. ''Kızımı görmek istiyorum.''
Kay ihtiyatlı bir şekilde oldukça eminiz diye yanıtladı, talebini görmezden gelmişti. Televizyonda da görmüş olabileceğiniz gibi kimliğin tanımlanmasıyla ilgili bir sorun yaşandı.
Hiçbir şey görmedik diye yanıtladı Bill dişlerini gıcırdatarak. Görünüşe göre kederini kontrol etmek harap olmuş baba için zorlayıcıydı. Neden bahsediyorsunuz?
Kay Caldwell'ler için işleri daha da kötüleştirmek üzere olduğunu bilerek tereddüt etti.
Kurbanın kimliği aslında 14 yıl öncesine ait bir kayıp kişi dosyasında bulunan DNA'ya dayanılarak belirlendi. Görünüşe göre bir karışıklık olmuş. Belki de DNA örneği yanlışlıkla farklı bir adla dosyalanmıştır.
Bir an duraksadı, Bill'in çenesinin gevşek olduğunu, kaşlarının çatıldığını ve onun ne dediğini anlamaya çalışırken gözlerinin arkasında bir yere odaklandığını gördü.
Alisa'nın hiç kayıp olduğu bildirildi mi?
Hayır diye fısıldadı.
Polisin DNA'sını herhangi bir dosyaya eklemesini gerektirecek bir olay yaşanmış mıydı diye sordu. Nefesini tuttuğunu fark ederek.
Verdiği cevaplar Rose Harrelson'ın kaybolmasının anahtarı olabilirdi.
Hayır diye yanıtladı. Kederli düşüncelerinde kaybolmuş gibi görünüyordu.
Kız kardeşim onun için soy kökeni araştırması yaptırmak üzere DNA'sını gönderdi. Ama nasıl olduğundan emin değilim.
Daha önce kim olarak tanımlanmıştı?
Bayan Caldwell bir mendili gözlerine ve burnuna nazikçe bastırarak sordu.
Hala parıldayan o kırmızı şiş gözlerin dışında daha önceki çöküşten eser yoktu.
Her bir tutamın yerine oturduğundan emin olmak için elleriyle saçlarını dikkatlice okşadı.
Sonra sanki bir dergide fotoğraf çekimine hazırlanıyormuş gibi kıyafetlerini düzenledi.
Kadın çelikten yapılmıştı ama Kay'in daha önce tanık olduğu kalp kırıklığı gerçekti.
Rose Harrelson diye yanıtladı Kay. Sonra Carol'ın Bill'e nasıl sorgulayıcı, meraklı ve tuhaf bir bakış attığını görünce bir şey sormaktan vazgeçti.
Bill annesinin incelemesinden kaçındı ve masa telefonunun yanıp sönen sesli mesaj ışığına dokundu.
Kahya bana sabahtan beri tüm telefonlar çalıyor demişti diye fısıldadı.
İşte bu yüzdenmiş.
Evde çalışanları biliyor olmalı. Bütün bu insanlar biliyordu.
Ben hariç herkes kızımın öldüğünü biliyordu.
Gözlerini kapattı ve nefes aldı. Gözle görülür bir şekilde soğukkanlılığını korumak için mücadele etti.
Fotoğrafını görebilir miyim?
Kay'in kaşları havaya kalktı. Alisa'nın mı?
Onun vücudunun mu?
Evet diye öfkeyle yanıtladı. Siz insanlar bu kadar kötü bir şekilde çuvalladıktan sonra görmeye hakkım olduğunu düşünmüyor musunuz?
Bir çizgi haline gelinceye kadar sıktığı dudaklarıyla tepkisini kontrol altında tutuyordu. Çünkü karışıklığın suçlusu Caldwell'ler değildi. Kolluk kuvvetleri sorumluydu. Şu anda o Caldwell konutunda kolluk kuvvetlerinin yüzüydü. O yüzden hataya sahip çıkacak ve ne derlerse onu kabullenecekti.
Ne de olsa kederli bir baba ve büyük anne olarak kızmaya ve soru sormaya hakları vardı.
Telefonunu çıkardı ve Alisa'nın boğazındaki açık yarayı göstermeyen birini bulana kadar olay yeri fotoğraflarına göz attı. "Bay Caldwell, bu sizin kızınız mı?" diye sordu Bill'e telefonu gösterirken. Adam gözyaşlarına boğuldu, yüzünün rengi koyu kırmızıya döndü.
"Ah, olamaz, benim güzel küçük kızım," diye sızlandı.
Sonra hıçkırıklarını bastırmak istercesine elleriyle ağzını kapattı. Annesi tek kelime etmeden peçete kutusunu masanın cilalı yüzeyi boyunca itti.
"Nasıl öldü?" diye Bayan Caldwell sordu.
Gözleri kurumuştu ve ona kısaca bakınca ıstırabına dair hiçbir şey görünmüyordu. "Hızlı ve acı çekmeden sizi temin ederim," diye yanıtladı Kay yumuşak bir sesle. Kadın gözlerinin kenarında akan tek bir gözyaşını sildi.
"Beni narin bir ev hanımı zannediyor olabilirsiniz dedektif. Ama ben size ayrıntıları soruyordum. Vurulmuş mu, bıçaklanmış mı?"
Kay kadının duygusuzluğuna inanamadı. Oğlu üzüntüsünü zapt etmeye çalışırken o hiçbir empati belirtisi göstermiyordu. Kötü bir haber iletildiğinde genellikle insanlar içgüdüsel olarak en yakınındakine sarılmak isterdi. Ama o oğluna sarılmak için en ufak bir çaba göstermemişti. Ne Bayan Caldwell ne de oğlu bu içgüdüyü paylaşıyordu. İkisi de masif mağul masanın kendi taraflarında kalmışlardı. Acıyı paylaşarak yakınlaşmak yerine dünyalarını ayırmayı tercih etmişlerdi. "Resmi ölüm nedeni kopmuş karotis nedeniyle kan kaybı," diye yanıtladı Bill'e bakarak. Annesinin kızının ölümüyle ilgili soğuk ve gerçekçi yaklaşımını nasıl karşıladığını merak etti. Bayan Caldwell daha fazlasını bekleyerek gözlerini hala ona dikmişti.
"Boğazı kesilmiş," diye ekledi, sonra nefesini vererek dikkatini Bill'e çevirdi.
"Mümkünse Bay Caldwell, yarın sabah kimlik tespiti için adli tıbba gelmeniz gerekiyor." Bill gözlerini açtı ve başını salladı. "Şüpheli var mı?"
Alçak, kontrollü sesi tehditkardı. En küçük kıvılcımla patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi öfkeyle doluydu.
Kay vereceği cevaptan rahatsız olarak ağırlığını bir bacağından diğerine verdi. "Araştırıyoruz," diye yanıtladı. Sesi sakin ve profesyonel, güven vericiydi. "Kızınızın bedeni dün bulundu ve henüz fazla zamanımız olmadı."
"Çünkü onun kimliğini yanlış tespit ettiniz değil mi?" diye bağırdı. "Alisa'nın katili özgürce dolaşırken zaman kaybettiniz. En azından herhangi bir ipucunuz var mı?"
Hayır, şu anda yok," diye yanıtladı. Polisin devam eden bir soruşturmanın ayrıntılarını tartışma özgürlüğüne sahip olmadığını, kendisine bildirmediğine anında pişman oldu. Masanın etrafında döndü ve onun birkaç metre önünde durdu. Caldwell'ler gibi insanların her hareketin anlamını okuduğunu ve tüm yorumlarının güç ve zayıflık, statü ve güven ya da baskı uygulama ve istediklerini elde etme fırsatı hakkında olduğunu bilerek geri adım atmamak için tüm iradesini topladı.
"O zaman size doğru yönü göstermeme izin verin," dedi Bill, karanlık, tehditkar alt tonlarla sesini renklendirirken.
Annesi ayağa kalkıp kolundan tuttu. "William Ernest Caldwell, haddini aşıyorsun." Bill gözlerini Kay'a dikerek annesini görmezden geldi.
"Neden kız kardeşimle başlamıyorsunuz?" diye kayıtsızca sordu. Sesindeki değişim sözleri kadar beklenmedikti.
Sonra da kız kardeşimin ve onun beş para etmez piçinin amacını açıklayabilecek olan annemle devam edin. Ben dönene kadar iyi vakit geçirmenizi sağlayacaklardır.
9. ayrımın sonu. Sayfa 86.